Ayrım 46.
Düşünün ki bu zat bir hukuk adamı, dolayısıyla bir davranışın ne zaman suç unsuru oluşturacağını herkesten iyi bilmesi gerekir, öyle değil mi? Gerek uzman tıp otoriteleri, gerekse etik kurul üyeleri nasıl insanlık ve sağlık suçu işlemiş olabilirler? Yoksa kuralları ve yasaları uygulamaktan doğan yeni bir suç türü mü söz konusu? Henüz insanlara yararlı olup olmadığı bilimsel yöntemlerle saptanmamış, ne idüğü belirsiz bir sıvının uygulanmasını engellemek nasıl suç sayılabilir? Besbelli ki Burhan Apaydın da müvekkili gibi Noğun'un kanseri iyileştirdiğini iman etmiş, şimdi bu inancını paylaşmayan herkese ateş püskürüyor. Ayrıca bilim adı altında türünden imalar da bir hukukçuya hiç yakışmıyor. 15.8.1988 tarihli Milliyet Bakan Kitapçı'nın Doktor Özel'in ekstresinin hastalar üzerinde denenebileceği konusunda görüş bildiren Adalet Bakanlığı ile aynı paralelde düşündüklerini ve kamuoyuna 4-5 gün içinde geniş açıklama yapacaklarını bildiriyor. Bu haber üzerine Doktor Özel'in sevinçten uçmuş olacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Sayın Üstad alınan kararda geç kalındığını belirterek o zamana kadar yaşadığı hayal kırıklıklarını açığa vuruyor. Siz belki yukarıdaki satırları okuyunca Adalet Bakanlığı'nın bu konuyla ilişkisi ne diye düşünmüş olabilirsiniz. Ama Üstad adaletin geciktiği kanısında. Öyle ya, o daha ben kanserin ilacını keşfettim dediği an herkes ya öyle mi deyip kendisini bağrına basmalıydı. Aslında heykeli dikilecek adam ama biz kadrini bilmiyoruz. Unutmadan bir gün bu zatın heykeli Sağlık Bakanlığı'nın önüne dikilirse hiç şaşmam. Yalnız bu arada her ne hikmetse Doktor Özel'in iddialarında belli bir yumuşama olduğu gözleniyor. Gazetenin yazdığına göre Doktor Özel tedavisi mümkün kanser hastalarına No ekstresinin kullanılmasını uygun görmediğini bildirerek hastanın başka bir tedavi şeklinden yararlanma imkanı varsa zaten ben de başka türlü tedaviyi uygun görmem. Ameliyatı mümkün olanlarda cerrahinin üstünlüğü tartışılmaz görüşündeyim diye konuştu. Şimdi bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diyeceksiniz belki ama münafıklık etmeyin lütfen. Belli ki adam bunca yıl geçirdiği denemelerden iyi kötü bir şeyler öğrenmiş, fena mı? Bütün kanser dünyasını fethetme iddiasıyla savaşa girmiş bir insan, çok daha alçak gönüllü sınırlara çekilmeyi kabul etmekle daha sağlam bir mevziye yerleşmiş olmuyor mu? Hem bu itirafını bunca zamandır topa tutmuş olduğu düşmanlarıyla bir uzlaşma isteği gibi yorumlamak doğru olmaz mı? Bırakın da artık o bundan böyle tedavisi mümkün olmayan kanserlilerle uğraşsın. Yalnız bir yandan Sağlık Bakanı Sayın Doktor'a yeşil ışık yakma müjdeleri vere dursun, öte yandan gene Milliyet Gazetesi 17.10.1988 günkü sayısında Tabipler Odası Zakkumcu'ya karşı sert başlığı altında şu haberi veriyor. Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu, İstanbul Tabipler Odası'nın Zakkumcu Doktor Ziya Özel için verdiği geçici meslekten uzaklaştırma cezasını onayladı. İşler gene sarpa sardı desenize. Haberin devamı şöyle. Profesör Atalay Yörükoğlu başkanlığında toplanan TBB Yüksek Onur Kurulu, Doktor Özel'in tıbbi deontoloji tüzüğüne ve tıp meslek ahlakına aykırı davrandığı gerekçesiyle İstanbul Tabip Odası'nın kararını onayladı. Haydi ayıkla bakalım şimdi pirincin taşını. Aynı haberden Onur Kurulu'nun yaklaşık 4 saat süren bir toplantı sonunda bu kararı aldığını öğreniyoruz. Ne demiş atalarımız? Bir deli kuyuya bir taş atar, 10 akıllı çıkaramaz. Bu da o hesap. Hemen hemen bütün şarlatanlarda rastlanan bir tutumun en aşırı ifadesine Sayın Doktor'un 13.10.1988 tarihli Milliyet'te çıkan bir suçlamasında rastlıyoruz. Gazetenin Ziya Özel zakkumla tedavi edilen AIDS'li kızın hayatından endişe ediyor başlığını taşıyan haberinde doktor aynen şöyle diyor. Şimdi inanın korku içindeyim. Bilim adamı geçinen bazıları Belma'yı öldürür diye korkuyorum. Malum bizimle uğraşanlar çok. Daha önce bu zatın Persecution paranoya hastalığına müptela olduğunu söylemiştim. Bu sözleri iddiamı fazlasıyla kanıtlıyor sanırım. Aklı başında bir insanın böyle bir ihtimali aklından geçirmesi mümkün mü? AIDS'li Belma'nın No Ekstres sayesinde iyileştiğini duyan bazı kimseler herhalde Salt onun bu başarısını çekemediklerinden Belma'yı öldürebilirlermiş. Kimmiş bu kimseler? Kim olacak? Bilim adamı geçinen bazıları. Zaten bunlar oldum olası kendisiyle uğraşıyorlardı. Baktılar ki bundan böyle ekstresini de rahatlıkla insanlar üzerinde deneyebilecek. Bu adamı nasıl alt edebiliriz diye düşünüp bu çareye başvurmaya karar vermiş olabilirler. Bu komplo teorisinin hasta bir beynin ürünü olduğu meydanda. Belli ki kendisine şarlatan denmesini bir türlü hazmedemiyor. Gerçi o da bu gibilerine bilim adamı geçinen deyimiyle karşılık veriyor ama gene de bu sözden çok alındığı belli. Nitekim kendisiyle konuşan gazeteciye Hakan Tartan, "İnsanlık için çalışmak şarlatanlık mı?" diye soruyor. "Elbette değil. İnsanlık için çalışanlar daima ödüllendirilmiş, el üstünde tutulmuş, hatta heykelleri dikilmiştir. Ancak bir insanın insanlık için değil, salt kendi çıkarları için çalıştığı halde insanlık için çalıştığını iddia etmesi şarlatanlıktır. Ne yazık ki Doktor Özel'in bu küçük ayrımı fark etmesi mümkün değil." Daha önce de belirtmeye çalıştığım gibi şarlatanların belirgin özelliklerinden biri de tıpkı bazı peygamberler ve toptancı ideoloji sahipleri gibi kendilerini birer kurtarıcı gibi görmeleri, dolayısıyla şu veya bu şekilde kendilerine engel olmak isteyenleri bencillik, çıkarcılık, hatta düpedüz kötü kalplilikle suçlamalarıdır. Oysa hastalıklara çare arayan her tıp adamı sonunda insanlığın iyiliği için çalışır. Ancak aklı başında araştırıcılar, bilimselliğin kendilerine kazandırdığı bir alçak gönüllülükle bu noktayı vurgulamazlar. Buna gerek de görmezler. Zira herkes bilir ki tıpta yapılan her araştırmanın insanlığa yararlı olmaktan başka bir amacı olamaz. Ancak sadece megalomani, büyüklük tutkusu dediğimiz ruh hastalığına yakalanmış insanlarda bu tutuma aykırı bir davranışla karşılaşıyoruz. Bunlar özellikle şarlatanlıkla suçlandıkları zaman kurtarıcılık iddiasıyla kendilerini savunmaya kalkarlar. Oysa gerçek tıp uzmanlarının bu gibileri şarlatan diye teşhir etmek ihtiyacını duymalarının tek nedeni bunların insanlara bir zarar vermesini önlemektir. Nitekim bunu yapmadıkları takdirde bu kişilerin para ve ün uğruna binlerce bilgisiz insanın sağlığını tehlikeye atmalarına göz yummuş olacaklardır. Bunu önlemek için tıp ahlakına aykırı davrananları kovuşturacak, gerektiğinde cezalandıracak etik kurulları oluşturulur. Dolayısıyla Doktor Özel gibi durmadan bu yasaları çiğneyen şarlatanların insanlık için çalıştıklarını öne sürerek bu kurul üyelerini suçlamaya kalkması, suçüstü yakalanmış bir hırsızın kendisine hakim karşısına çıkaran polisi de suçunu sabit görüp kendisini cezalandıran hakimi de suçlamaya kalkması kadar anormal bir davranıştır. Ne var ki pek az insan anormal olduğunu kabul eder. Şarlatanlar hiçbir zaman kabul etmez, zira onlar iddialarında haklı olduklarından kesinlikle emindirler. Zaten bir parçacık olsun kendilerinden şüphe edebilseler, yani yanılmış olabileceklerini kabul etseler, böyle bir çıkmaza düşmezlerdi. Ne yazık ki bilim adamı için en temel tavır olan şüphe etme yeteneğinden yoksunlar. Bu yeteneğin bilim hayatındaki yeri ve önemi için bakınız Claude Bernard. Introduction à l'étude de la médecine expérimentale. Garnier Flammarion. Paris 1966, sayfa 68-71. Bu anlamda tutulmuş oldukları hastalığın Doktor Özel'in sık sık kullandığı bir deyimle onmaz olduğu söylenebilir. Belki Doktor Özel onmaz kanserlileri ünlü usaresiyle iyi edebilir ama şarlatanları bu onmaz ruhi hastalıktan kurtarmak hiç değilse şimdilik imkansız görünüyor. İyi, Profesör Doktor Büyük Koca. Doktor Özel tartışması daha bitmeden piyasaya yeni bir şarlatan çıkmaz mı? Yeni bir kanser ilacı bulduğuna dair sansasyonel haberi gene Milliyet gazetesinden öğrendim. Bu seferki mucit bir kimya profesörü ama o da Doktor Özel gibi bütün kanser türlerini iyileştirdiğini iddia ettiği bir ilaç bulmuş. Adı da Edoferon. Adamın şarlatan olduğunu nereden anladınız diye sorarsanız cevabım şu olacak: İddialarının ölçüsüzlüğünden. O da hemen bütün şarlatanlarda görüldüğü gibi Türk tıp çevrelerine kırgın olduğunu, ilacının içeriğine ilişkin bir tartışma açmadığını ve kendisini yıpratılmaya çalışıldığını söylüyor. Kendisine sorarsanız bu ilaçla kanser hastalığı artık bitmiştir. İlaç dediğim böyle olur. Bu tipik şarlatanın böbürlenmesi şöyle devam ediyor: Türkiye'de ilgili çevreler bana böyle arkalarını dönerlerse yakında bir başka ülkenin bilim adamları aynı ilacı bulabilirler. Ne olur bulurlarsa? Keşke böyle bir ilaç bulunsa da kim bulursa bulsun, nasıl olsa bundan herkes bütün dünya yararlanacaktır, öyle değil mi? Hayır, milletine çok bağlı olduğu anlaşılan üstad bundan Türk milletine bir pay çıkarmak gereğini duymuş olmalı ki kanser hastalığını çözen ilacı bulma şerefi Türkiye'nindir, buyuruyor. Peki Sayın Profesör kanser ilacını yıllar önce bir başka Türk'ün bulduğunu bilmiyor mu? Dediğine göre kanserli bir Türk çocuğunu tedavi etmek için Düsseldorf Kanser İhtisas Hastanesi kendisini Almanya'ya davet etmiş. Hastanenin onkologları, kanser uzmanları İlacı bir an önce denemek istiyorlarmış. İlaç, klasik tedavi yöntemlerinin ötesinde her tümör için ayrı ayrı bir çözüm öneriyormuş. Herhalde Doktor Özel'in hatalarını tekrarlamamak için bazı girişimlerde bulunmuş. Ben, Edoferon adlı ilacımın hayvanlar üzerindeki klinik deneylerinin tamamlanması için her gün mücadele veriyorum. İlacın eczanelerde satılacak hale gelmesi için 2000 klinik deney yapılması gerekiyor. Bir an önce çalışmalara başlamak istiyorum. Bilmem bu sözlerdeki çelişkileri benim ayrıca belirtmeme gerek var mı? Hem bir yandan bulduğunu vehmettiği ilacın her tümör için ayrı bir çözüm önerdiğini iddia ediyor, hem öte yandan ilacın satılabilir hale gelmesi için 2000, neden 2000? Klinik deney yapılması gerektiğini söylüyor. Hem bu deneylerin tamamlanması için mücadele ettiğini hem de bir an önce çalışmalara başlamak istediğini söylüyor. Anladığım kadarıyla o da tıpkı Doktor Özel gibi kanseri tümüyle yok edecek ilacı bulduğundan emin. Ama Doktor Özel'den biraz farklı olarak satılığa çıkarılmadan önce denenmesi gerektiğine inanıyor. Bunu yasalara uyacak kadar akıllı bir insan olmasına yorabilirsiniz. Ancak burada da asıl sorun şu: bir insan gerekli klinik araştırmalar yapılmadan bulduğu ilacın kanserin işini bitirdiğini nasıl iddia edebilir? İşte şarlatanlık kuşkusu buradan geliyor. Bizde istim arkadan gelsin hikayesi herkesçe bilinir. Hadi diyelim ki bunu belki istim. Steam, buhar. Sözcüğünün anlamını bilmeyen bir padişah söylemiş. Ama profesör titri almış bir insan nasıl böyle laflar eder? İşin bence asıl kaygı uyandıran yönü şu. Bu zatında tıpkı Doktor Özel gibi elde ettiği bir kimyasal bileşiği belki zakkum usaresi gibi bu da kansere iyi gelir deyip bir sürü hastaya uygulamış olması. Adam ne doktor, ne mikrobiyolog, ne farmakolog. Dolayısıyla böyle bir uygulamaya yetkisi yok. Kaldı ki sözüne ettiği klinik deneyler de yapılmamış. Öyleyse görüldüğü gibi bizde Nasrettin Hoca misali ya tutarsa diyen profesörler de var. Gene ahlaki sorumluluk nedir bilmeyen bir megalomanla karşı karşıya olmamız ihtimali ne yazık ki çok kuvvetli. Ben her türlü sorumsuzca davranışın akılsızlıktan ileri geldiği kanısındayım. Nitekim büyük bilim adamlarında rastladığımız yüksek bilgi ahlakı bu insanların üstün zekalarının sonucu olsa gerek. Zira bilirler ki yeterince belgelenmemiş bir fikir öne sürerlerse meslektaşlarının acımasız eleştirileriyle karşılaşacaklar. Hele fikirleri yanlış çıkarsa yalnız meslektaşlarına değil bütün dünyaya rezil olacaklardır. Bunun bir örneğine soğuk füzyon tartışmaları vesilesiyle daha önce rastlamıştık. Ancak şarlatanlar akılsız oldukları ölçüde de cesurdurlar. Kendilerine güvenleri o kadar fazladır ki bazen göle çaldıkları mayanın tutabileceğine içtenlikle inanırlar ve bir gün kendilerine inanmayanları mat edecekleri umuduyla bütün saldırıları göğüslemeyi göze alırlar. Gene Milliyet'te Ercüment İşleyen imzasıyla yayınlanan bir başka yazıdan bu sayın profesörün televizyonda Hodri Meydan programına çıktığını öğreniyoruz. Nedense gerçekten de bir şeyler icat etmiş olanlardan çok bir şeyler icat ettiğini iddia edenler televizyona çıkarılıyor. Sansasyon merakı televizyonu da sarmış anlaşılan. Bu programda profesörün mucize ilacına ulaşmak için 1979'dan beri araştırmalarını gizlilik içinde yürüttüğünü, alın size bir şarlatanlık belirtisi, doktorların kendisini kıskandıkları için eleştirdiklerini, ikinci belirti, söylüyormuş. Bu arada, oysa ilacı kimyacılar bulur, doktorlar uygular türünden hikmetler savurduğunu da öğreniyoruz. Besbelli ki büyük üstadın başta kimya olmak üzere birçok bilim dalından yararlanan farmakoloji ve mikrobiyoloji gibi araştırma alanlarına pek kıymet verdiği yok. Öyle ya, kendisi kimyacı. Ancak asıl şu söylediklerini duyunca Doktor Özel'i hatırlamamak mümkün değil. Benim ilacım akciğerden karaciğere, rahimden beyin tümörlerine kadar çeşitli kanser türlerini yeniyor. İlacın hiçbir yan etkisi yok. Hatta ben kendi üzerimde bile denedim. Besbelli ki adam dört başı mamur bir kanser uzmanı. Ayrıca yüzlerce kanserli üzerinde ilacını denemiş olmalı ki kendisinden bu kadar emin konuşuyor. Gerçi şimdiye kadar dünyada hiçbir yan etkisi olmayan bir ilaç bulunmamış olduğu sanıyor. Ama bizim büyük farmakoloğumuz bu mucizeyi de gerçekleştirmiş. Baksanıza ilacı kendi üzerinde de deneme cesaretini göstermiş ama hiçbir yan etkiye rastlamamış. Söylediklerine inanmamız için bu bile yeterli değil mi? Ayrıca Sayın Profesör bu alanda ilk keşfi yapmış olan Doktor Özel kadar iddialı. İddia ediyorum ki ben kanseri yenen ilacı buldum. Bunu isteyen herkesle tartışmaya hazırım. Yani herkese Hodri Meydan diyor. Bugüne kadar iyileştirdiğim hastalarımı da kanıt olarak gösteriyorum. İnsanlığa bir Türk olarak büyük hizmet vermekten dolayı da gururluyum. İşte buyurun. Şu birkaç satırda bile bir şarlatanı ele veren neredeyse tüm belirtileri bulmak mümkün. İddia ediyorum ki ile başlayan ve ben kanseri yenen ilacı buldumla biten cümle bile tek başına tipik bir şarlatan karşısında bulunduğumuzu göstermeye yeter. Zira bir bilim adamı hiçbir zaman bu kadar kesin konuşmaz. Bir şey bulduğuna kendisi kuvvetle inansa bile bilimsel alçakgönüllülük kuralı gereği bu inancını daha iddiasız bir biçimde, genellikle doğru olması muhtemel bir hipotez gibi sunmaya özen gösterir. Hele kanser gibi yıllardır binlerce araştırıcının geceyi gündüze katarak üzerinde araştırma yaptıkları halde kesin bir sonuç elde edemedikleri bir konuda kalkıp ben kanseri yenen ilacı buldum diye böbürlenmesi sadece şarlatanlara vergi bir megalomani belirtisidir. Hem de üstad 150'den fazla türü olan kanserin bütün türlerini iyileştiren ve de yan etkisi olmayan bir ilaç bulmuşmuş. İşin bir de ahlaki yönü var elbet. Değil bir kanser uzmanı, doktor bile olmayan birinin bu derece fütursuzca hastalarım dediği insanlar üzerinde denemeler yapmaya cüret etmiş olması ne düpedüz sosyal ahlak yasalarına sığar ne hukuk kurallarına. Doğruya saygısı olmayan kişilerin ahlak ve hukuk yasalarını da umursamayacaklarını daha önce belirtmiştim. Şarlatanların hemen hepsinde görülen bu yasalara aldırış etmeme eğilimine bu sayın profesörde de rastlanmasına pek şaşmamak gerek. Ancak burada insanı asıl şaşırtan hatta dehşete düşüren şey, şecaat arz ederken sirkatin söyleyen bir kişi karşısında yalnız toplumun değil sorumlu makamların da hiçbir tepkide bulunmamaları. Elbet yüzlerce hasta üzerinde izinsiz deneme yapan Doktor Özel'i bir sağlık bakanı televizyonda kamuoyuna muhtemel bir kurtarıcı olarak tanıtırsa, Profesör Büyük Koca adındaki şarlatana Hodri Meydan'da kendi reklamını yapma fırsatı verilmesine hiç şaşmamalı. Profesör Büyük Koca kanser ilacını nasıl buldu? Doktor Özel bazı gözlemlerinin kendisini ünlü keşfine götürdüğünü söylüyordu. Bizim kimya profesörü daha da iddialı, daha bir büyük bilgin pozunda. Bakın neler söylüyor. Kendi buluşum olan bir matematik teorim var. Bu holotransformasyon teorisidir. Bu teoriyi kanser araştırmalarında uyguladım. Vakaları ele alıp yeni bir model oluşturdum. Benim modelim sapmıyordu. DNA'lardaki bozulmanın yapısını matematik olarak incelemeye başladım. Çok önemli bilgiler yakaladım. Ayrıca tek bir ilaç da yok. Her bir kanser türü için ayrı bir ilaç olması gerekiyordu. Şarlatanlarda genellikle rastlanan bir özellik de bunların bilimsel izlenimi uyandıran, halkın anlayamayacağı bir takım çoğu kendileri tarafından uydurulmuş terimler kullanmaya özenmeleridir. Sayın profesör de holotransformasyon teorisi adını verdiği bir teori geliştirmiş, üstelik bu teoriyi matematiksel bir model haline sokmuş. Demek ki kendisi sadece basit bir kimyacı değil, yetenekli bir matematikçi de. Ayrıca moleküler biyolojinin de bütün inceliklerine vakıf olduğu anlaşılıyor. Kendisiyle görüşen gazetecinin belki sormak aklına gelmemiştir, onun için biz soralım. Sayın profesör bu müthiş teoriyi hangi bilim dergisinde yayımlamış acaba? Makalesini inceleyebilmeyi çok isterdim doğrusu. Ama yayımlanmış olduğunu pek sanmıyorum. Hatta yayımlanmasından vazgeçtim. Bu teoriyi anlaşılabilir biçimde yazmış olduğu bile çok şüpheli. Her halükarda bir fotokopi lütfederse çok sevinirim. Yalnız makalesini yayımlamamışsa kendisine şunu hatırlatmak isterim. Benim teorim deyimini kullanabilmesi için önce bu teoriyi yayımlaması şarttır. Milliyet'teki yazıdan çok daha ilginç bir şey öğreniyoruz. Sayın profesör kanser araştırmalarına kavak ağaçları üzerinde başlamış. Hatta geliştirdiği bir enzimle bazı ağaçlardaki yumruları gidermeyi başarmış. Bu yumruların bitkisel tümörler olduğu varsayımından kalkmış olmalı. Sonra Japonya'da Nagoya Institute of Technology'de yaptığı çalışmalar sonunda ev sahibi misafir kompleksi adını verdiği bir enzimin kanser tedavisinde olumlu sonuç verdiğini görmüş. Aynı yıl petrolden mucize ilacını elde etmeyi başarmış. Yalnız bu konuda verdiği bilgiler ve yaptığı sözde açıklamalar benim anlama kapasitemi aştığı için burada bunları özetlemeye kalkışmayacağım. Şu kadarını belirteyim ki birçok karışık kimyasal işlemden sonra bir süper molekül, herhalde makro molekül demek istiyor, elde etmiş. Bu molekül stabil hale gelmesi için lazerle bombardımana tabi tutuluyor. Elektron yapısında değişiklik meydana gelen molekül canlı bir madde özelliği taşıyormuş. İster inanın ister inanmayın ama görüldüğü gibi Sayın Profesörün matematikten moleküler biyolojiye, kimyadan kuantum fiziğine kadar at oynatmadığı bilim dalı yok gibi. Üstelik bu dallarda yıllarca laboratuvar çalışmaları yapmış uzman bir araştırıcı kadar usta bir deneyici olduğu anlaşılıyor. Ancak bu arada çok ilginç bir hikmet savuruyor ki akıllara seza. Efendim böyle bir ilaç üretebilmek için tıbbi bilgiye de ihtiyaç yokmuş. Tut keli perçeminden demek geliyor insanın içinden. Ama hadi bu sözü üstadın doktor olmamasın mazur gösterme çabasına yoralım. Ancak gene de biraz sonraki sözlerinden üstadın tıp alanında da küçümsenemez bir bilgi dağarcığına sahip olduğu anlaşılıyor. Zira her kanser türü için ayrı bir ilaç üretmiş olmasını başka türlü açıklamak imkansız. Bunlardan 10 tanesinin sentezini de yapmış. Kalın bağırsak kanserinin 2 türünde, meme kanserinin 2 türünde, kan kanserinde, beyin tümörü, akciğer, kemik, karaciğer, pankreas, yumurtalık, rahim ve melanomanın 5 türünde başarılıyım. Bütün bu kanser türlerini teşhis edebilmesi bile büyük bir bilgi gerektirdiğine göre bunları tedavi etmesinin ne kadar daha büyük bir yetenek istediğini kolayca tahmin edebilirsiniz. Her biri için ayrı bir ilaç bulmak ne demek bir düşünsenize. Adam eskilerin deyimiyle allame-i kül canım bilmediği yok. Bir de alçak gönüllülük edip tıbbi bilgiye ihtiyaç yok diyor. Yalnız üstadın söyledikleri bazen birbirini tutmuyor gibi. Bu saydığım kanserleri ilacımla yenebiliyorum. İlacımın hiçbir yan etkisi yok. Sağlam insan bile alabilir. Hatta ben bile kullandım. İnsanın bağışıklık sistemini güçlendiriyor. En az bir yıldır ilacım sayesinde grip olmuyorum. Çocuklarıma da verdim. İltihabi durumlarda da antibiyotiklerden daha etkili. Şimdi bu sözlerden ne anlıyorsunuz? İzin verirseniz ben ne anladığımı söyleyeyim. Sayın profesör ne idüğü belirsiz bir ilaç bulmuş nasıl bulduysa. Bu keçi boku veya eşek sidiği de olabilirdi. Belki zararsız bir madde ama her derde deva olduğuna göre kanser için özel bir ilaç olmadığı kesin. Zaten bu da tıpkı Doktor Özel'in sıvısı gibi bağışıklık sistemini güçlendirdiğine göre başka başka ilaçlara gerek kalmıyor demektir. Bu nedenle her kanser türü için ayrı bir ilaç sentetize ettiği iddiası havada kalıyor. Nitekim bu doğru olsaydı her birine ayrı bir ad takması gerekirdi. Oysa hep ilacım deyimini kullandığı gibi bu ilacına da Edeferon dediğini biliyoruz. Acaba kimi kandırdığını sanıyor? Şimdi Profesör K. Cemal Güven'den öğrendiğimize göre üstadın Edoferon dediği ilaç bizim bildiğimiz aspirinden başkası değilmiş. Bakınız Bilim ve Teknik Eki 21 Aralık 1991 No 249 sayfa 3. Profesör Güven bu yazısında şöyle diyor. Profesör Nijat Bilge ilacın kokusundan aspirin olduğunu sezdi. Biz de analizini yaptık ve aspirin olduğunu saptadık. Gerçi aspirini ikinci defa bulmuş olması bile az maharet değil ama aspirinin kimyasal yapısı 100 yıldır bilindiğine göre üstadın bunu fark etmemiş olması kimya konusundaki bilgilerinin de pek fazla olmadığı kuşkusunu uyandırıyor. Doktor Özel ve Büyük Koca. Görünen köy kılavuz istemez. Besbelli ki Profesör Büyük Koca da tıpkı Doktor Özel gibi bir şarlatan. Hatta korkarım ondan da düşük nitelikte bir şarlatan. Süper molekül, holotransformasyon, matematik model gibi palavralarla aspirini her türlü kanserin işini bitiren bir ilaç diye yutturmaya kalkan birine başka nasıl bir sıfatı uygun görebilirsiniz? Bir de kimya profesörüymüş, sevsinler. Bir ilaç bütün kanser türlerini nasıl iyileştirebilir? Olsa olsa bağışıklık sistemini güçlendirmekle, öyle değil mi? Bu açıklamayı kendi mi akıl etmiş yoksa Doktor Özel'den mi aşırmış orası belli değil. Ancak değerli öncüsüyle bazı benzerlikler gösterdiği hemen görülüyor. O da Doktor Özel gibi araştırmalarını büyük bir gizlilik içinde yürütmüş. Neden acaba? Askeri araştırmalar dışında bilimsel bir araştırmanın gizlilik içinde yürütüldüğü nerede görülmüş veya duyulmuş? Tam tersine bugünün araştırmacıları çalışmalarını birbirlerine neredeyse günü gününe haber vermeyi görev saymakta, hatta çoğu zaman ekip halinde çalışmaktadırlar. Özellikle tıp alanında. Gizlilik bilimin özüne aykırıdır. Zira ancak doğruyu bulmak yerine kişisel çıkar sağlamayı amaçlayanlar araştırmalarını gizlilik içinde yürütürler. Bu da en çok şarlatanlarda rastlanan bir davranıştır. Nitekim şarlatanlar buluşlarından başkalarının yararlanmasını önlemek amacıyla hemen patent bürolarına başvururlar. Doktor Özel gibi Profesör Büyük Koca'nın da bu işi ihmal etmediği anlaşılıyor. O da hemen iki patent almış. Japonlar da kendisine ilacın içeriğini öğrenmek amacıyla ortaklık teklif ediyorlarmış. Yalnız burada da akla şu sorular geliyor. Sayın Profesör acaba gerçekten iki patent mi almış yoksa sadece başvuruda mı bulunmuş? Arada önemli bir fark var. Zira Belçika, İtalya, İspanya, İsviçre gibi bazı ülkeler gerekli formaliteleri yerine getirmek şartıyla bir buluş yaptığını iddia eden herkese ileride çıkabilecek öncelik, priority tartışmalarına ışık tutmak amacıyla patent veriyorlarmış. Buna karşılık Almanya, Hollanda, İsveç, Avusturya, Japonya, Sovyetler Birliği ve Amerika gibi ülkeler buluş iddiasını uzmanlarına inceletip geçerliliğini saptadıktan sonra patent hakkı tanıyormuş. Yeni bir buluşun geçerli olup olmadığını saptama işi bazen uzun bir zaman alabilir. Özellikle kanserin bütün türlerini iyileştirdiği iddia edilen bir ilaç söz konusu olursa. Sayın Profesörün Edoferon için iki patent aldığı iddiası doğruysa bu patentleri ancak birinci grup ülkelerin birinden almış olabilir. İlacının eczanelerde satılabilmesi için en az 2000 deney yapılması gerektiğini söylemesi de bu ihtimali kuvvetlendiriyor. Anladığım kadarıyla bu patent hikayesini anlatmaktan amacı şimdiden ilacı lehine reklam yapmak. Hiçbir hastayı iyi ettiğine dair müspet bir bulgu olmadan aspirini kanser ilacı olarak büyük bir bedelle satmak en geri kalmış ülkelerde bile olamaz diyen Profesör Güven aldanıyor. Profesör Büyük Koca'nın demesine bakılırsa mucize ilacının bir kutusunun maliyeti 400 dolarmış. Milliyet aynı yazı. İlaç Japonya'da lazer reaktörü de kullanılarak üretiliyormuş. Mucize bir ilaç için gene de pahalı sayılmaz doğrusu. Bir de öteki tedaviler için harcanan paraları düşünün. Ama bir kutu aspirin için bu ücret çok yüksek elbet. Bu tür ilaçların homeopati örneğinde olduğu gibi başta Amerika olmak üzere en ileri batı ülkelerinde bile satıldığını gördük. Şarlatanlar bu işte çok becerikli. Kaldı ki Sayın Güven'in hiçbir hastayı iyi ettiğine dair müspet bulgu olmadığını söylemesi de yanlış. Zira büyük kanser uzmanı Profesör Büyük Koca şimdiye kadar 25 kişi üzerinde deneyler yapmış ve ürününün 3 ayrı etkisi olduğunu saptamış.